Ayrım 39. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 415. Bölüm 15. Toplumsal hareketleri anlamak. Geç modernlik koşullarında sakat hareketini kuramsallaştırmak. Angrat E. Beckett. Giriş. Bu yazı Economic and Social Research Council'in ERSC, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Konseyi, maddi desteğiyle hazırlanan ve İngiltere'deki sakat hareketinin hedefleri ışığında mevcut yurttaşlık ve toplumsal hareketler kuramlarını yeniden düşünmeyi ve bunu sakat kişilerin sesini bu tartışmaya taşıyacak şekilde yapmayı amaçlayan bir araştırmanın, bu araştırmanın tüm ayrıntıları için bakınız Beckett A.E. 2006 Citizenship and Vulnerability, Disability and Issues of Social and Political Engagement, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Bulgularından hareket ediyor. Bu araştırmanın kapsamı görece geniş, çok fazla sonucu var. Bu nedenle elinizdeki yazı, araştırmanın tamamının bir değerlendirmesini sunmaktan ziyade, yalnızca tek bir yönüne, sakat hareketi mücadelesinin doğasına odaklanıyor ve bunu, hareketi mevcut toplumsal hareket modelleri üzerinden tanımlamanın en iyi yolunun ne olduğu etrafında dönen tartışmayla ilişkilendiriyor. Yazının ilk kısmı yeti eğitimine karşıt olarak sakatlık teriminin kullanılmasını kısaca netleştirecek ve İngiltere'deki sakatların burada bahsi geçen kolektif eylemini İngiltere sakat hareketi olarak tanımlamak için kalkış noktası sağlayacaktır. İkinci kısım bu yazının temelini oluşturan araştırmanın yöntemsel bir taslağını sunuyor. Dolayısıyla sonrasında gelişen yazının ana gövdesi için kalkış noktası Shakespeare 1993 ve Oliver ve Zarp 1989-1997 gibi yazarların dile getirdiği sakat hareketinin yeni bir toplumsal hareket olarak tanımlanabileceği iddiasıdır. Araştırmadan çıkan ampirik kanıtlar, araştırmaya katılanların yeni toplumsal hareketler kuramı için hayati önem taşıdığı daha sonra da ele alınacak olan iki konuda, yani kimlik ve kültür konularında görüşlerinden alıntılar biçiminde sunulacak. Dolayısıyla hem yeni toplumsal hareketlere hem de daha genel toplumsal hareketler kuramına ilişkin olarak araştırma bulguları eleştirel bir tarzda karşılaştırılacak ve mevcut modellerden herhangi birinden yararlanarak bu hareketi tümüyle anlamanın mümkün olamayacağı iddia edilecek. Yazının sonunda ise yurttaşlık ile toplumsal hareket kuramı arasında ilişkinin doğasına odaklanılarak ikisi arasında daha yakın bir bağ kurmaya dayalı bir yaklaşım için muhtemel bir kalkış noktası taslağı sunulacak. Sakatlığı ve sakat hareketini tanımlamak. Bu yazının biraz ihtilaflı olduğunu kabul etmemiz gereken savı, sosyal modelin, bu modele göre sakatlık, bir baskı biçimi olarak tanımlanır ve odağında toplumun sakat insanların bağımlılığını nasıl artırdığı ve onları ekonomik ve toplumsal alana eşit şekilde katılımından alıkoyduğu yer alır. Bu yaklaşımın Finkelstein 1996 gibi kilis savunucularına göre yeti eğitimini dikkate almak sosyal modelin verimliliğini azaltır. Sunduğu sakatlık tanımının artık tümüyle yeterli olmadığıdır. Zira bu tanım bedensizleştirilmiş bir sakatlık anlayışını kalıcılaştırır. Bugün yaşam deneyimlerinin belirlenmesinde bedenleşmiş kişilerin embodied persons, fizyolojisinin oynadığı rolü kabul eden daha bağlamsallaştırılmış kişi anlayışları ortaya çıkmaktadır. Bakınız, Butler 1993, Turner 1996-2000, Jenkins 1998. Fakat bu kişilik, personhood anlayışının savunucuları, fizyolojinin etkilerini tümüyle anlamak için bir sosyal çerçeveden yararlanmak gerektiğini ifade ediyorlar. Jenkins 1998. Bu yaklaşımı sakatlık deneyimini anlama girişimlerine uygularken, sakatlık ile yeti eğitiminin birbirlerinden ayrılmasına yol açan, kartezyen ikiciliğin terk edilmesi ve sakat kişilerin deneyimlerini anlamak için bir sosyal çerçeve yerleştirilmesi gerektiği savunuluyor. Bu çerçeve, beden, benlik ve toplum arasındaki ilişkilerin yeniden belirlenmesine dayalı olabilir. Bendelow ve Williams 1995 sayfa 156. Sakatlık çalışmaları içindeki birçok insanın dile getirdiği korkular, yani yeti eğitimini bu şekilde düşünmenin, nedensellik meselesini ve sakatlığın kaynağını geçiştirebileceği korkusu anlaşılabilir olsa da, Butler'ın kuramını uygularken bireyleri, sakatlayıcı iktidar söylemlerine başarıyla karşı koymak için, yeti eğitiminin reddedilemez, temel biyolojik bir tanımı olduğunu kabul etmekle beraber, çeşitli toplumsal anlamları olduğunu anlamak da önemlidir. İşte bu nedenle bu yazı, yeti eğitimi ile sakatlığın tersine çevrilebilirliğine izin veren, bir sakatlık tanımına ve sakat kişilerin yaşamlarının eş zamanlı olarak hem acı, hem zafiyet, hem de bunlarla bağlantılı olarak sakatlayıcı toplumun uyguladığı baskı deneyimlerinin etkisi altında olduğu anlayışına dayanıyor. Sakatlık çalışmaları içinde İngiltere sakat hareketinin doğası etrafında dönen tartışmayı, bu yazının sınırları içinde enine boyuna ele almak mümkün olmasa da tartışmanın bazı kilit alanlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Bir araya gelmiş sakat kişilerin siyasal faaliyetlerini tarif ederken hareket tabirini kullanmanın uygunluğu. Örneğin bakınız Oliver 1997. Sakat hareketinin yeni bir toplumsal hareket olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı. Bakınız Oliver Bezart 1989-1997, Shakespeare 1993. Sakat kişiler arasında toplumsal cinsiyet, etnisite ve sakatlık türü gibi ayrımların hareketin bütünlüğünü etkileri. Örneğin, bakınız Priestley 1995 ve Vernon 1999. Hareketin lokasyonu ya da örgütsel odağı. Bakınız Oliver 1997. Kısacası bu tartışmalar hareketin varlığı, yapısı, işlevi ve amaçları hakkındaki süregelen tartışmayı temsil ediyor. Bu tartışma öyle önemlidir ki bu yazının amacı bu tartışmanın özelde bir yönü, yani sakat hareketinin mevcut toplumsal hareket modelleri üzerinden en iyi nasıl tanımlanabileceği hakkında yeni ampirik kanıtlar sunmak olmasına karşın bu genel tartışmalardan bazılarına ilişkin burada alınan tutumu ortaya koymak da zorunludur. Aşağıdaki kısım bu tutumu özetliyor. Giddens, ünlü sosyolojiye giriş bildirisinde bir toplumsal hareketin kaba hatlarıyla ama yararlı bir tanımını sunmuştur. Bir toplumsal değişim sürecini gerçekleştirmek ya da engellemek üzere bir araya gelmiş geniş bir grup insan. Giddens, 1993, sayfa 746. Ayrıca Blumer'ın 1951-1995 tanımı da yararlıdır. Çünkü toplumsal hareketlerin her zaman toplumsal değişimle alakalı olmadığını, bazen doğası bakımından dışa vurumcu da olabileceğini belirtir. Sakat kişilerin çeşitli kolektif eylem epizotlarını sakat hareketi olarak kategorize ederken, kalkış noktamı bu iki geniş tanım oluşturuyor. Gel gelelim bunu yaparken, İngiltere sakat hareketini oluşturan çeşitli gruplar ile tek tek üyeler arasında görüş, amaç ve eylem konusunda farklılıklar olduğunu göz ardı etmiyorum. Geniş kabul gören birçok toplumsal harekette aynı şekilde çeşitlilikler barındırır ki kadın hareketi bunun başlıca örneklerinden biridir. Dolayısıyla tüm amaçlar ve eylem biçimleri bakımından tam bir türdeşlik bir toplumsal hareketin tanımlayıcı özelliği olarak görülemez. Bir toplumsal hareketin tanımında kullanılan bu biraz gevşek çerçeveye göre, kolektif eylemin doğası ve temelini zaman içinde belli oranda dönüşebileceği ya da failin konumuna göre değişiklik gösterebileceği gerçeği, belirli bir kolektivite tarafından sürekli olan eylemin, daha geniş bir olgunun, yani bir toplumsal hareketin parçası olarak düşünülmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu şekilde 1970'lerin sakat hareketleri kampanyaları gibi kolektif eylem epizotları ile sakat kişilerin daha çağdaş kolektif eylem biçimleri arasında bir ayrım yapmaktan ziyade bu epizotları değişen bir sakat hareketinin parçası olarak görmek mümkündür. Fakat bir hareketi bu şekilde sınıflandırmak için o hareketi oluşturan çeşitli bireyler ile gruplar arasında ortak bir zemin olması gerekiyor ve bu yazının argümanı da sakat hareketi içinde birleştirici bir ilkenin olduğu yönündedir. Nasıl ki kadın hareketinin çeşitli eğilimleri arasında kadınlar hakkındaki önyargılı fikirlere karşı koyma gerekliliğine dair ortak bir anlayış gibi şeyler temelinde bir birlik olduğu görülebilirse, aynı şekilde sakat hareketinin çeşitli eğilimleri de bizim sakatlayıcı bir toplumda yaşadığımız görüş temelinde birleşir. Sakat hareketini tanımlamak için epeyce gevşek olan bu çerçeveyi yerleştirdikten sonra bu hareketin bir parçası olarak görülebilecek tutarlı bir sakat grupları ya da sakat kişiler bütünü tespit etmek daha da zordur. Genel olarak konuşmak gerekirse bu araştırma Oliver'ın 1997 sakat hareketinin sakat olmayanların sakatlar için yönettiği örgütlerin değil, yalnızca sakatlar tarafından yönetilen örgütlerin oluşturduğu tanımını temel almıştır. Buna karşılık Oliver'ın sakat hareketini BCODP'yi oluşturan üye gruplarla özdeşleştirme eğilimine ihtiyatla yaklaşılmıştır. Bu alandaki gönüllü çalışma deneyimlerim, BCODP'nin sakatlar tarafından yönetilen tüm grupları ya da kendilerini hareketin parçası olarak gören tüm grupları kapsamadığına ve ayrıca sakatlar arasında bu örgütün önemine dair ciddi bir tartışma olduğuna beni ikna etmiştir. İşte bu nedenle araştırma için temasa geçilmesi gereken örgütlerin bir listesini yaparken BCODP'ye üye grupların ötesine geçmem gerekti. Yöntemsel meseleler. Bu yazı sakat kişiler için oluşturulan ve sakat kişiler tarafından yönetilen 6 örgütte yürütülen araştırmanın bulgularından yararlanmaktadır. Bu örgütler şunlardır. Sheffield grupları. 1. Sakat kişiler tarafından kurulmuş siyasi yönelimli bir grup. S.I. 2. Öğrenme zorlukları olan kişiler tarafından kurulan bir öz savunuculuk grubu. S.2. Lancaster grubu. 3. Diğer sakat kişiler için kaynak işlevi gören bir örgüt. L.I. Cumbria grupları. 4. Kronik artrit hastası olan genç orta yaşlı kişilerin ağırlıkta olduğu bir destek grubu. C.1. 5. Güney Cumbria'da diğer sakat kişiler için kaynak işlevi gören bir örgüt. C.2. 6. Kuzey Cumbria'da diğer sakat kişiler için kaynak işlevi gören bir örgüt. C.3. Araştırmamın görece küçük çaplı olduğunu kabul ediyorum. Fakat bu araştırmanın mikro temsiliyete odaklanmakla tüm sakatlar topluluğunu kesin olarak temsil etme iddiasında olmadığını vurgulamak önemlidir. Dolayısıyla araştırma yalnızca dahil edilen grup ve bireyler için geçerlilik taşıyor. Ama diğer yandan araştırmaya dahil olmayı kabul eden grupların o kadar atipik olmadıkları göz önünde bulundurulursa, onlardan edinilecek iç görünüm bir bütün olarak sakat hareketini anlamak için bir değeri olup olmayacağı meselesi üzerinde de kafa yorduk. Öyle ki araştırmaya katılan 6 örgüt de Oliver'ın 1997 sakat hareketi tanımına uyduğundan ortaya çıkan verilerin kesin olmayan genellemelere müsaade edeceği yargısına varıldı. Araştırma niteliksel olarak ve geri çıkarım yaklaşımına göre yapıldı. Bakınız Blaikie 1993 bu yaklaşım içeridekilerin görüşlerine merkezi bir önem atfeder. Bu şekliyle bariz ontolojik içerimleri vardır. Zira toplumsal dünyanın üyeleri tarafından içeriden algılanan ve deneyimlenen şey olarak anlaşılmasına dayalıdır. Bu araştırmanın aynı zamanda bariz epistemolojik anlamları da vardır. Zira failleri kendi faaliyetleri üzerine düşünmeye ve eylemlerinin izahlarını sunmaya, teşvik etmeyi amaçlayarak yola çıkar. Dolayısıyla araştırmacının rolü bu izahları sosyal bilim tariflerini aktarmak ve veya verilerden sosyal kuramlar oluşturmak ya da bulguları mevcut perspektiflerle ilişkilendirmektir. Fakat geri çıkarım kuramları hakkındaki önemli husus, mükerrer temalar için fevkalade soyut terimler geliştirmekten kaçınmaktadır ki, ortaya çıkan kurumlar söz konusu toplumsal failler için erişilmez hale gelmesin. Dolayısıyla bu incelemeyi geri çıkarımsal yaklaşıma göre yürütmenin, bu araştırmanın sonuçlarını araştırmaya katılanlar ve diğer sakat kişiler için erişilebilir, dolayısıyla yararlı olmasını sağlamanın en iyi yolu olduğu düşünüldü. Her örgütte derinlemesine yarı yapılandırılmış mülakatlar ya da odak grup toplantıları yapıldı. Mülakatların odak gruplarının tümünde katılımcılar, mülakat programından hangi başlıkları uzun uzun tartışmak istediklerini seçmeye ve önemli olduğunu düşündükleri araştırma konusuyla ilişkili diğer meseleleri belirlemeye teşvik edildiler. Her mülakat odak grubu 1-2 saat sürdü. Her katılımcı gruba onaylamaları için görüşmelerin deşifrelerinin tamamı gönderildi. Deşifreler, enformel ya da açık kodlama işleminden yararlanarak analiz edildi. Analizin amacı, katılımcıların sözlerinin çarpıtılmasını ve metnin parçalanmasını engellemekti. Katılımcı örgütlerin tümüne araştırma bulguları üzerine bir raporla geri dönüş yapıldı. Geç modernlik koşullarında sakat hareketini kuramsallaştırmak. Postmodernlik terimine ilişkin tartışmanın önemini hiçbir şekilde reddetmeden bu tartışmayı bir kenara koyarsak, birçok sosyal bilimci birlikte ele alındığında, geçtiğimiz yüzyılda modern bir toplumda yaşadığımız fikrini şüpheli hale getirebilecek çok çeşitli değişimlerin yaşandığını kabul edecektir. Kilit değişimlerden bazıları başkaldırı modelleriyle ilişkilidir. Örneğin protestoya artık türdeş bir işçi sınıfı dahilinde odaklanılmıyor. Sosyoekonomik gruplar arasındaki sınırların muğlaklaşması ve bu tür gruplar arasında ortaya çıkan bölünmeler bugün geniş kesimlerce kabul ediliyor ve kavranıyor. Geç modernlik olarak adlandırılmaya başlayan şeye artık başlıca toplumsal bölünme olarak sınıfın çözülmesinden kaynaklandığını ya da sınıf temelli siyasetin gerileyişini daha da ilerlettiğini görebileceğimiz çeşitli başkaldırı biçimleri damgasını vuruyor. Şu an hareketin ve mücadelenin temeli olan çok çeşitli başka meseleler vardır. Örneğin toplumsal cinsiyet, cinsellik, etnisite ve sakatlık. Sık sık dile getirildiği üzere bu meseleler yalnızca yapısal eşitsizlikle değil ki birçoğu yapısal eşitsizliklerle hiç ilişkili de olmayabilir. Aynı zamanda inanç ve değer temelli sistemlerdeki çatışmalarla da alakalıdır. Amerikan ve Avrupa geleneklerinin eski toplumsal hareket kuramları bu değişimlerin ışığında revizyona ihtiyaç duyuyor gibi görünüyordu. 1960'lardaki kırılma, başkaldırıyı yalnızca yabancılaşma, görece yoksunluk, statü tutarsızlıklarının ürünü ya da başka bir açıdan toplumsal sapkınların veya tutunamayanların eylemlerine dayalı olarak gören toplumsal hareket açıklamalarından bir uzaklaşma içeriyordu. Bu kırılma, Amerika'da kaynak seferberliği ve siyasal süreç modellerinin gelişimine şahit olurken, Avrupa'da yeni toplumsal hareket kuramlarını ortaya çıkardı. Yeni toplumsal hareket kuramcıları arasında bu tür hareketlerin esas temelinin ne olduğuna ilişkin yaygın bir mutabakat olduğunu söylemek doğru olmasa da bir takım kilit temalar saptanabilir. Birincisi, yeni toplumsal hareket kuramının çoğu eğilimi şunu vurgular. Bu tür hareketler devlet ya da siyasal alan içinde hareket etmeye devam edebilirlerse de yeni toplumsal hareketlerin kolektif eylemi için başlıca kültürel ya da sivil alandır. Melucci 1989, ayrıca yeni toplumsal hareketler Turrain 1987, Habermas 1981 ve Melucci 1985-1989-1996 gibi yazarlara göre kültürel kimliğin savunulması, ötekinin tanınması ve yaşam dünyasının sistem tarafından kolonize edilmesine izin vermeyecek, kişisel estetiğe saldırılara, direniş gibi meselelerle alakalıdır. Başka bir deyişle Martin'in 1994 dediği gibi, eskilerine kıyasla yeni toplumsal hareketler, yapısal reformlardan ziyade kültürü ve yaşam tarzını yeniden tanımlamakla ilgilenir. Fakat tüm yeni toplumsal hareket kuramcılarının, eski sınıf temelli hareketler ve yeni sınıf temelli olmayan hareketler arasındaki ikiliye karşı her zaman ya da tutumunu benimsediği söylenemez. Örneğin Castells, The Information Age, Economy, Society and Culture üçlemesinden önceki çalışmasında kültürel yönelimi siyasi yönelimle karşı karşıya getirmekten ziyade kentteki toplumsal hareketlerin sivil toplumda ve devleti ifadesini bulan her iki yönelimin diyalektik bir karışımını içerdiğini kabul eder. Büchler 1995. Bu şekilde Castells 1983 tek bir hareket içinde amaç ve eylem çeşitliliği olabileceğini kabul ediyordu. Bu noktada Castells'ın 1983 yaklaşımı yeni toplumsal hareketler üzerine kuramlardan çok farklı bir temelden hareket ediyordu. Fakat Castells'ın sonraki çalışmasında 1997 esasen kültürel meselelerle alakalı olarak yeni toplumsal hareketlere ya da kendi verdiği adla sembol seferberliğine doğru daha sağlam adımlarla ilerlediğinin açık olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla yeni toplumsal hareket kuramlarının tanımlayıcı özelliğini yapısal meselelerden ziyade kültürel meselelerle ilgili hareketlerin öneminin vurgulanması olarak görebiliriz. Daha önce de belirtildiği üzere Sakat Hareketi'nin yeni bir toplumsal hareket olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı meselesi tartışılmaya devam ediyor. Bakınız O'Leary ve Zarp 1989-1997, Shakespeare 1993. Fakat birçok açıdan bu süre gelen tartışmada en tuhaf şey tam da böyle bir tartışmanın varlığıdır. Tartışmanın temelde yatan bir varsayımdan kaynaklandığı ve çerçevesinin buna göre belirlendiği görülmektedir. Sakat Hareketi'nin yeni bir toplumsal hareket olması hayırlara vesile olacaktır. Dolayısıyla Shakespeare, Oliver ve Zarp'ın yazılarına haksızlık etmemek adına bu yazarların Sakat Hareketi'nin yeni bir toplumsal hareket olduğuna dair iddialarının genellikle kesin olmadığını kabul etsek de Sakat Hareketi'nin bu şekilde tanımlanmasından hoşlanacakları sonucuna varmaktan kaçınmanın zor olduğunu da belirtmek gerekir. Bunun anlaşılır nedenleri olabilir. Muhtemel açıklamalardan biri bu konuda ortaya atılmış kuramların her zaman desteklemediği, yeni toplumsal hareketlerin özgürleştirici büyük bir potansiyele sahip olduğuna dair popüler varsayımdır. Sakatlık ve sakat hareketi hakkında yazıp çizen kilit akademisyenlerden birçoğu aynı zamanda kilit sakatlık eylemcileri olduğundan sakat hareketinin yeni bir toplumsal hareket olduğunu iddia ederek bu harekete bir itki vermeyi isteyebileceklerini anlamak zor değildir. Fakat ben bu makalede meseleye farklı bir şekilde yaklaşıyorum. Sakat hareketinin egemen yeni toplumsal hareketler modeline uymadığını ve asla uymayabileceğine dair birkaç kilit sebep bulunduğunu gösteren ampirik kanıtlar sunuyorum. Ayrıca bu kötü bir şey değildir. Aksine sakat hareketinin anlaşılmasına alternatif bir yaklaşım ihtiyacını vurgular. Sakat hareketi, sakatlık kimliğinin. Yazı boyunca şu tanımlar kullanılacaktır. Sakatlık kimliği, disability identity. Sakatlık siyaseti açısından kilit olan sakat kişilerin siyasal kimliğini anlatmak için kullanılmaktadır. Sakat kimliği, disabled identity ise sakat olarak kategorize edilmiş ya da yaftalanmış olan bireyler için bir kısaltma olarak kullanılmaktadır. Tanınmasının mı peşinde? Sakatlık kimliği siyasetinin mevcut durumuna ilişkin olarak Gilson ve diğerleri şöyle yazarlar. Sakatlık kimliğinin muvakkaten onaylanmasından sakatlık gururunun ilanına geçiş, kendi kaderini tayinin artan önemini yansıtır. Geniş, dahil edici bir sakatlar topluluğu içinde kendine güvenli, pozitif bir sakatlık kimliği ortaya çıkmıştır. Kendi hikayelerini belirleme ve aktarmanın sakat kişilere yararı her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Gilson, V.D. 1997, sayfa 16. O dönemde Peters 1996 gibi başka yazarların bu tür iddialara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği yönündeki çağrılarına rağmen, bu tür bir sakatlık kimliğinin, varlığına olan inancın ve bunun sakatlık siyaseti için öneminin, sakatlık kuramları içindeki egemen eğilim açısından kilit hale geldiği gözüküyor. Bu araştırma sırasında katılımcılar, sakat olmanın kendi kimlikleri açısından ne anlam ifade ettiği konusunda uzun uzun konuştular. Görüşleri bu egemen kuramsal anlayışla bazı açılardan çelişiyor. Bütüne bakıldığında çoğu katılımcı bir sakat birey olarak kimliklerinin pozitif ya da kutlayabilecekleri bir şey olduğunu reddetti. Çoğu katılımcı sakat kimliğini kendine dayatılan bir şey olarak gördüğünü söyledi. Bu kimliği olumsuz bir şey olarak görmeyenler ise olumlu bir şey olarak da görmüyor. Yalnızca birlikte yaşanması gereken bir olgu olarak kabul ediyorlardı. Bu görüşler edinilmiş yeti eğitimleri olanlar kadar kalıtsal yeti eğitimleri olanlar tarafından da sıkça getirildi. Aşağıdaki yorumlar bunlara birer örnektir. Yazı boyunca katılımcıların sözleri harfiyen değiştirilmeden aktarılmıştır. Bedeninizin işlemeyen bir kısmının olması özünde olumsuz bir şeydir. Sakat bir birey olarak başarılarınızla gurur duyabilirsiniz. Ama sakat olmaktan gurur duymak burada destek gören bir kavram değildi. S1 üyesi. Sanırım bunu sakat kimliğini kabul etmenizin nedeni bu. Şu ya da başka bir şey için talepte bulunurken onu kullanmak zorunda olmanızdır. Bu yaptığa sahip olduğunuzu kabul ediyorsunuz. C1 üyesi. Ayrıca pek çok katılımcının yorumu, sakat biri haline geldikten sonra bir şekilde gerçek kimliklerini kaybettiklerini hissettikleri yönündeydi. Katılımcılardan biri bunu şöyle açıkladı. Hepimiz kendi kimlikleri olan, ortak tutumlar da dahil olmak üzere çeşitli engeller nedeniyle gayri kişiselleştirilmiş bireyleriz. S1 üyesi. İlginçtir, tüm sakat kişilerin sahiplendiği pozitif bir sakatlık kimliği fikrini şüpheli hale getirecek olan bu yorumlara ilaveten bazı katılımcılar sakatlık etiketini kabul etmeye tamamen isteksiz olduklarını gösterdiler. Tüm katılımcıların sakat örgütlerinin kilit üyeleri olduğu düşünüldüğünde bu kimlik meselesine ilişkin görüşleri bariz bir şekilde karmaşıktır. Diğer insanların benim sakat ya da farklı olduğumu düşündüklerini biliyorum. Ama ben şahsen sizlerden biri olduğumu düşünüyorum. Yalnızca hareket sorunum var. Ben benim, görüyorsunuz, C3 üyesi. Tek istediğimiz kavanoz gibi etiketlenmemek, SI üyesi. Fakat bu noktada araştırmaya katılanların görüşlerinin tüm sakat hareketi üyelerinin pozitif bir sakatlık kimliği temelinde tanınmaya ve saygı görmeye çalıştığı düşüncesini şüpheli hale getirdiğini vurgulamak önemli olsa da buradan katılımcıların toplumda sakatlığın daha olumlu bir temsili için mücadelenin sakat hareketi için kilit olduğu fikrini tümüyle reddettikleri sonucu çıkmaz. Katılımcılar sakat olmayan kişilerin sakatlayıcı tutum ve davranışları hakkında birçok yorumda bulundular. Bu tutumlar sakat kişileri doğurdukları kasıtlı olmayan sonuçlar yoluyla zayıf kılan bilinçsiz edimlerden belli yeti eğitimleri hakkında geniş kesimlerin sahip olduğu yanlış anlayışlara ve açık önyargılara kadar geniş bir yelpazede değişiyor. Aşağıdaki alıntılar bu tutumların çapını gösteriyor, tüm sakat olmayan kişilerle sakat kişiler arasında var olan kilit güç dengesizliklerini işaret ediyor. Yalnızca açıklama babında burada alıntılanan ilk katılımcının kör olduğunu belirtmek sanırım şart. Bir keresinde trenle Swansea'den Paddington'a gidiyordum. Trende yaşlı bir kadın vardı. Yani hala inanamıyorum böyle bir şey olduğunu ama oldu. Benimle konuşmak istediğini biliyordum. Sonra dedi ki, delikanlı, bir tane gofret ister misin? Ben de asosyallik etmeyeyim diye, ah sağ olun dedim. Sonra bu gümüş ambalajlı gofreti elime tutuşturdu ve ben açarken sessizlik oldu. Tam ben yemek üzereyken, hayır dur dedi. Ben de niye, ne oldu ki dedim. Bunun üzerine, gofreti yediye vermedim. Yalnızca ağzının nerede olduğunu bilip bilmediğini öğrenmek istedim. Bu laftan sonra bir daha kendime gelemedim. Öylece gofreti ağzımda çiğneyip durdum. Sanırım daha önce hiç sakat biriyle karşılaşmamıştı. Beni insan olarak gördüğünü düşünmüyorum. Sanırım beni üzerinde deney yapabileceği bir organizma olarak görmüştü. S1 üyesi. Şimdi bile büroda sağlam bedenli biri olduğu için sorumlunun onlarsız olduğunu düşünenler oluyor. L1 üyesi. Bir başka katılımcıya göre bu tür tutumlar hem medyada sergileniyor hem de medya tarafından kalıcılaştırılıyor. Aşağıdaki alıntıda katılımcı, sakatlığın medyada nasıl kriz ve acizlik üzerinden resmedildiğinin altını çiziyor. Sakat kişiler yalnızca sakatlıkla alakalı programlarda gerçekten gözüküyor. Sakat kişilerin tüm programlarda olması gibi değildir bu. Yani medyada yer aldığında genellikle olay olan şeyler gündeme taşınıyor. Bilirsiniz. Bir kadın hamileyken kör oluyor ve ''Aa, nasıl kalkacak bunun altından?'' falan. Bilirsiniz işte. Sonra iş gerçekten hayatlarını yaşayan bizim gibi insanlar hakkında olmayan bir krize dönüşüyor. C3 üyesi. Sakatlık hakkındaki bu tür olumsuz imgelerin ve varsayımların reddedilmesi birçok katılımcı açısından açıkça önemli bir şeydi. Bir birey, beyin felcinin fiziki sonuçlarına olumsuz tepkileri savuşturmanın bir yolu olarak mizahtan yararlandığını anlattı. Bikers Pub'a ilk gittiğimde, selam, ben Wobbly, dingildek, sarsak anlamında argo bir kelime, çevirenin notu, dedim. Sonra, bilirsiniz ben öyle deyince bir daha kimse benle dalga geçemedi. Yani artık bana çek arabanı buradan falan diyemezlerdi, L1 üyesi. Bir başka tartışmada, katılımcılar örgütlerinin kilit işlevliliğinden birinin, yerel topluluk içinde pozitif bir sakat imgesini öne çıkarmak olduğunu hissettiklerini söylediler. Keza sakat kişileri tarif etmek için aşağılayıcı dil kullanımını reddediyorlardı. Geçerli bir insan olmadığı yan anlamını taşıyan invalid tabiri gibi, valid geçerli, invalid geçersiz, aynı zamanda çürük, sakat anlamında çevirenin notu. Diğer örgütlerden katılımcılar da insanların sakatlıktan bahsederken kullandıkları dili değiştirmenin, sakat kişilere karşı tutum değişikliğinin önemli bir parçası olduğunu dile getirdiler. Gel gelelim katılımcılardan biri sakat kişilerin yaşamlarını ilerletmeye çalışırken dilin öneminin belli bir sınırı olduğunu da vurguladı. Aslında vakit kaybı olan bunca tartışmanın olmasını çok ironik buluyorum. Tartışma bu şekilde akademikleştiriliyor. Toplumda sakat kişilerin konumu değişmedikçe hangi kelimenin daha uygun olduğunu söylemek yapmacıklıktır. L1 üyesi. Bu katılımcıya göre sakat hareketinin sakatlık dilini değiştirmek için sergilediği çabalar, bağımsız yaşamı desteklemek için fazladan fon ayrılması gibi yapısal reform kampanyalarının önüne geçmemelidir. 39. ayrımın sonu sayfa 424.